Ayrım 13.
Kasım başlarında tarlalardaki işime gitmek için her zamanki gibi sabah 4'te kalkmaya başladım. Bir sabah bahçede annemin lapamı hazırlamasını beklerken babam karanlıktan çıktı. "Bugün pala yok," dedi. "Ha? Artık ekonomi yapmak zorundayız. Elimizdekini idareli kullanmamız gerekiyor. Depoda iki çuvaldan azları kalmıştı ve dolayısıyla yarın, ertesi gün ve sonrasında lapa olmayacağını biliyordum. İlk fedakarlığımız kahvaltıydı ve sırada neyin olduğunu merak ediyordum. Şikayet edip anlamsız sorular sormak yerine çapamı alıp gofreyle buluşmak için tarlalara yöneldim. Oraya ulaştığımda ona kahvaltıyı atladığımı söyledim. "Buna inanabiliyor musun?" dedim. "Daha bugün mü başladınız?" dedi. "Biz bunu uygulayalı 2 hafta oldu. Hatta alışmaya bile başladım." Sabah saat 4'te hava serin olduğu için büyük bir enerjiyle sıralarımı kazabiliyordum. Midemde henüz önceki akşam yediğim simayla avunuyordu. Çünkü henüz uyanıp guruldamaya başlamamıştı. Ama sabah saat 7'de midem kazınıyordu ve yakıcı güneş bütün enerjimi götürüyordu. Tişörtümü çıkarıp başıma sardığımda fazladan ağırlık beni daha da fazla yormuştu. Düşüp kalmama engelleyen tek şey yanımdan geçen babamdı. "Şu sırtları daha iyi yap. Açım, gücüm kalmadı. Gelecek yılı düşün oğlum, elinden geleni yap." Yere baktım ve sırtların küçük, düzensiz olduğunu gördüm. Sanki oradan geçen bir yılan tarafından açılmış gibiydi. Tarlanın diğer tarafında kuzenim ter içinde nefes nefese çapasını sallıyordu. "Bay Gofrey," dedim, "sen bugün benim sırtlarımı kaz, ben de yarın seninkileri. Bu anlaşmaya ne dersin?" Başını kaldırmadı. "Bunu düşüneceğim," dedi zorlukla. "Ama dünkü anlaşmayla aynı gibi." Sadece şakalaşarak ona moral vermeye çalışıyordum. Çünkü son zamanlarda onun için çok üzülüyordum. Babası öldüğünden beri Gofrey bir daha eskisi gibi olmamıştı. Bazen bir şeyleri unutuyor veya ben ona bir şey anlatırken dalıp gidiyordu. Hiç şüphesiz çok önemli şeyler düşünüyordu. Diğer zamanlarda birkaç gün boyunca odasından çıkmıyor ve kimseyle konuşmuyordu. Kendini iyi hissetmiyordu. Yakın zamanda kliniğe gitmiş, anemi teşhisi konmuştu. Sonraları evde mahrum kaldıkları tek şeyin pala olmadığını öğrenecektim. Yiyecek her yerde azalıyordu. "Dalga geçiyorum," diye bağırdım. "Aslını istersen hiç iyi görünmüyorsun dostum. Belki de ara versen iyi olur. O kadar çok çalışma, biraz dinlen." "Başka seçeneğim yok," dedi çapasını sallarken. "Durumumu biliyorsun." Daha da kötüsü, son zamanlardaki sıkıntılar yüzünden Gofrey'in bir ay sonra başlayacak yeni dönemde okula dönemeyeceğinden de neredeyse emindim. Annesi okul ücretlerini ödemekte zaten zorlanıyordu. Ama şimdi ağabeyi Jeremy ile birlikte çalışıp yiyecek sağlaması da gerekiyordu. Gofrey'e bunu bildiğimi belli etmek istemiyordum. Bu yüzden her zamanki sohbetimize devam ettim. "Yakında dostum, Kanvamba ait olduğu ortaokula başlayacak," dedim. "Pantolon giyecek ve dik yürüyecek." "Bizi de orada bulacak," dedi Gofrey gülümseyerek. "Büyük çocukların Kanvamba için planları var. Ya uzaklara gider, Kasungu veya Shayamba'dakiler gibi iyi bir yatılı okula yerleşirse?" "Onu buluruz. Bizim de yöntemlerimiz var." "Ona dokunamazsın. Ah, bekle de gör." Değişen tek kişi Gofrey değildi. Kötü hasattan beri Kamba da biraz yavaşlamıştı. Başlangıçta fark etmemiştim ama Sokrates'le birlikte geldiğinde zaten yaşlı bir köpekti ve en iyi yıllarını hayatının güzel olduğu tütün çiftliğinde geçirmişti. Köydeki hayat çok daha zordu ve akşamları yemekten sonra verdiğim yiyeceklerin ona yetmediğinden emindim. Kamba yavaşlarken fareler tarlalarda onunla oynamaya başlamıştı. Genç, daha hızlı köpekler de çöp yığınlarının arasındaki daha iyi parçaları kapıyordu. İnce vücudu daha da incelmişti ve şimdi daha fazla uyuduğunu da fark ediyordum. Artık tavukları kovalamıyor, bunun yerine odamın arkasındaki bölgelikte uyumayı tercih ediyordu. Bir gece yakalaması için ona bir Sima topu attığımda düşüşünü hesaplayamadı ve yiyecek kafasına geldi. Sorun nedir ihtiyar diye dalga geçtim. Yere eğildi ve yiyeceğini bir saniyede yuttu. Bazı şeyler hiç değişmiyordu. Gofrey ve ben her sabah tarladan dönerken yollarda ganyo arayan daha fazla yabancıyla karşılaşıyorduk. Nişitsi, Mutuntama ve civar köylerden geliyorlardı. Birçoğu yiyecek kaplarını ve yedek giysilerini içine koydukları pango çıkınlarını omuzlarına dayadıkları çapalarına asılı halde taşıyordu. Normal zamanlarda annem ürünümüzü darı değirmenine götürüp kendi öğütürdü. Her zaman ihtiyacımızın karşılanabilmesi için evde sepetler dolusu un saklardı. Ama bütün ülkede darı tükenirken, insanlar unu yarım ile bir kilo olarak almaya başlamıştı. Küçük ölçüler mavi naylon torbalarda satılıyordu ve içinde sadece tek kişiye yetecek kadar yiyecek bulunduğu için portatif kaset çalarlara atıf olarak Walkman deniyordu. Bunlar çiftçiler ve aileler için değil, şehirliler içindi. Mango sezonu geçmişti ve bu yüzden birçok kişi birkaç yaprak tapioka veya manyok karşılığında çalışıyordu. Bu yaprakları ıspanak veya kolza gibi haşlanabilen, sapları kurutulup dövülerek un haline getirilebilen bir kök sebzedir. Tapioka, Afrika'nın diğer kesimlerinde, özellikle Kongo'da çok yaygındır. Ama Malawi'de tapioka tıpkı gaga gibidir. Bol miktarda sima bulabilinebilen, iyi zamanlarda geri çevrilir. Walkman karşılığı ganyu, tapioka karşılığı ganyu diye bağırıyorlardı yolcular. Birçok kişi tarlalarda iş bulabilmek için yaşadığımız yere geliyordu. Ama tarla çalışanlarının pazarlarda işsiz bir şekilde bir mucize bekleyişiyle dolaştığını bilmiyorlardı. "Affedersiniz," diyordu bir yabancı. "24 numaralı tarlayı nerede bulabilirim?" "Hiç uğraşma dostum," diyordu biri. "Orada hiçbir şey yok. Biliyorum çünkü orada çalışıyorum." Aç yabancılar pazardan geçerken zengin tüccarların evlerini görüyorlardı. Bu evlerin pencerelerinden dışarı mis gibi tavuk yahnisi veya sima kokuları yayılıyordu. Birçok çiftçi hayvanlarını satmak zorunda kaldığından parası olan insanlar için tavuk neredeyse bedava hale gelmişti. Erkekler iş ararken eşleri ve çocukları bağış umuduyla Gilbert'lerin evinde toplanıyordu. Her sabah yaklaşık 40 kişi geliyordu. Ağustos ayında sorunlar başladığından beri yüzlercesi daha geçmişti. Çoğu Gilbert'in annesinden bir Walkman alacak kadar kalıyor, bazıları yola devam edemeyecek kadar zayıf düşmüş halde geliyordu. Battaniyelerini ağaçların altına seriyor, simalarını pişiriyor, ancak güçlerini biraz topladıktan sonra gidebiliyorlardı. Diğerleri yola yığılıyor veya birilerinin kendileriyle ilgilenmesini bekliyordu. Okaliptus koruluğu, Gilbert'in ailesinin yaydığı yataklarla dolmuştu. Bu dönemde Başkan Muluzi her zamanki gibi ülkede dolaşıyor, halka az miktarda para dağıtıyor ve büyük adam olduğunu göstermeye çalışıyordu. Yerel yetkililer için dansçıların katıldığı askeri geçit törenlerinin gerçekleştirildiği ve bolca yiyecek dağıtıldığı görkemli törenler düzenleniyordu. Başkanın gittiği her yerde yoksullara sadece seçim gününde kendisini hatırlamalarına yetecek kadar para veya un saçılıyordu. 1999 yılındaki gezilerinden birinde onu Wimbe İlkokulu'nda görmüştüm. Kadınlar korosu şarkı söylemiş, Gule Vamkulu da katılmış ve dansçıların her biri 50 vaşa almıştı. Yerel politikacılar da alacakları bağışlar için sıraya girmişti. Başkanı ilk kez kendi gözlerimle görüyordum. Kel kafalı ve şişmandı. Ayağa kalkıp kürsüye yürürken bacakları yuvarlak vücuduna uymuyor gibi görünmüştü. "Bu okulu böyle harabe halde görmek beni üzdü," demişti. "Binayı tamamen yıkıp işe sıfırdan başlamalıyız. Güçlü ve gururlu bir bina dikmeliyiz. Öğretmenlerin evleri yenilenmeli. Öğrencilerin de yeni sıralara ve kitaplara ihtiyacı var." Elbette ki kalabalık alkışlayıp tezahürat yapmıştı. Ama bize yeni sıralar almak yerine adamlarını okaliptus koruluğumuza göndermiş, sıraların yapımı için oradaki ağaçları kestirmişti. Yine de yeterli sayıda sıra yapılmamış, öğretmenlerin evleri de yenilenmemişti. Okul binasına yaptığı tek şey bir kat boya attırmak ve çatıyı onartmak olmuştu. Bu seçimleri kazandığında Malawi'deki herkese yeni ayakkabı dağıtacağı sözünü veren başkandı. Tahmin edersiniz. İnsanlar oy verdikten ve Muluzi zaferini kazandıktan sonra herkes sormaya başlamıştı. Ayakkabılarımız nerede? Başkan radyoya çıkmış ve şöyle bir şey söylemişti. Hanımlar ve beyler, beni deli mi sanıyorsunuz? Malawi'deki herkesin ayakkabı numarasını nereden bulabilirim? Ben ayakkabı sözü filan vermedim. Başkanımız gülünç bir adamdı. Kayıp darı fazlasıyla ilgili artan öfkeye, giderek artan açlığa rağmen devlet radyoda hiçbir açıklama yapmıyor, herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyordu. Dolayısıyla Başkan Muluzi yerel bir şef atamak için Kasungu'ya gideceğini söylediğinde daha düşük seviyedeki bütün şefler Gilbert'in babasına gelerek kendileri adına sözcü olmasını istedi. Başkanın kendisi gibi Gilbert'in babası da Müslümandı ve bu onun için bir avantaj olabilirdi. Sen iyi bir konuşmacısın ve onlardan birisin dediler. Bizi kurtarması için onu ikna etmelisin. Başkan geldiği gün binlerce insan güneş altında durarak başkanın krizle ilgili söyleyeceklerini duymayı bekledi. Ama cevaplar yerine karşılarında saatler süren danslar ve konuşmalar buldular. Başkanın ne kadar büyük ve güçlü bir adam olduğu, bölgedeki yeni gelişmeleri onayladığı, bazı köylerde yeni tuvaletler yaptırdığı ve birkaç yeni su kuyusu açtırdığı ile ilgili konuşmalar. O dönemde başkan aynı zamanda Güney Afrika'daki 15 ülke arasında kurulmuş sosyal ve ekonomik bir ortaklık olan Güney Afrika Geliştirme Komitesi'nin de başındaydı. Onun görev süresinde Angola, Burundi ve Sudan gibi kıtanın diğer yerlerinde korkunç savaşlar sürüyordu. Ruanda'da 800 binden fazla Tutsi'nin öldürüldüğü soykırım Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne de sıçramış, orada da bir savaş başlamıştı. Muluzi, barış aracılığı yapmak için Kongo ve Ruanda liderlerini Blantyre'de ağırlamıştı. Bütün Afrika'da yaptığı bu iyi şeyleri düşününce, kendi ülkemizdeki böylesine ciddi sorunlara seyirci kalması kafaları karıştırıyordu. Bir saat süren danslardan ve şarkılardan sonra, sonunda Gilbert'in babasının konuşma sırası geldi. Başkanınkinin tam önünde duran sandalyesinden kalktı ve halkın karşısında kürsüde durdu. "Ekselansları," dedi başkana doğru dönerek. "Sadece Malawi'de yaptıklarınız için değil, bütün Afrika kıtasındaki çabalarınız için sizi kutlamak istiyorum. Kongo'da yaptığınız şeyleri ve nasıl başarılar kazandığınızı duyuyoruz. Başkanımızla gururluyuz. Ama lütfen anlayın, Malawi'de de bir savaş var ve bu savaş açlığa karşı sürüyor." Sonra başkandan kuyuları ve tuvaletleri finanse etmeyi bırakıp, parayı yiyecek alımı için kullanmasını istedi. "Sonuçta yemek yiyemezseniz tuvalete neden ihtiyacınız olsun ki?" Kalabalık öylesine uzun süre alkışladı ki, sıradaki konuşmacı kürsüye geldiğinde sessizce alkışların yatışmasını beklemek zorunda kaldı. Nihayet kalabalık sakinleştiğinde yeni konuşmacı sadece başkanı övgü yağmuruna tutunca halk onu yuhaladı. "Otur be, senin söyleyecek hiçbir şeyin yok," diye bağırdılar. "Şef Wimbe bizim adımıza konuştu bile. Aptal politikacı. Sima'da politik olan ne var?" Kısa süre sonra başkan konuşmak için ayağa kalktığında iyi giyimli birkaç yetkili Gilbert'in babasına yaklaştı ve onunla konuşmak istediklerini söyledi. Başkanın bağış alışkanlığını bilen şef, "Bize para veriyorlar, demek konuşmam işe yaradı," diye düşünerek heyecanlandı. Yaklaşık 6 kişi şefi sahnenin yakınındaki bir binanın arkasına götürdüler ve oraya ulaştıklarında çıkıştılar. "Sen kendini kim sanıyorsun da böyle saçmalıklar sayıyorsun?" diye sordu biri öfkeli gözlerle bakarak. Cevap vermesine fırsat tanımadan şef Wimbe'yi yere devirdiler ve ellerindeki sopalarla, coplarla dövmeye başladılar. Birkaç dakika sonra da onu toprağın üzerinde bırakıp kalabalığa karıştılar. Bir arkadaşı daha sonra Şef Wimbe'yi o halde bulduğunda Haydutların onu yatağında öldürmesinden korktuğu için hastaneye gitmeyi reddetti. O gün öğleden sonra Gilbert eve döndüğünde babasını kanepenin üzerinde kıpırdayamaz bir halde yatarken buldu. O akşama kadar bütün göğsünü, karnını ve kollarını iri, siyah ve mor çürükler kaplamıştı. Sonraki haftalarda şef kanepede ve yatağında yatarak iyileşmeye çalıştı. Sonra yerini gizleyerek civardaki kliniklere gitmeye başladı. Çok sayıda test ve tedaviden sonra sonuçları kimseye açıklamadı. Muluzi'nin adamlarının davranışlarını öğrenebileceğinden korkan şef sessizce acısını kendisine sakladı. Bana göre bu olaylar korku vericiydi. Şefimiz babamız gibiydi. Küçük bölgemizi korur ve ülkenin geri kalanında bizi temsil ederdi. Dayak yediğini duyduğumuzda sanki hepimiz tacize uğramış gibi hissettik. Güvenliğimiz artık garantide değildi. Hükümet zaten açlıkla boğuştuğumuz bir dönemde liderimize böyle davranıyorsa sıradan halkın kaderinin daha iyi olacağını hiç sanmıyordum.